Ayrım 23.
Ne zaman gelirse gelsin, gecenin hangi saatinde gelirse gelsin, Tanrı misafiri denilir ve alakonulur yatıya. Gerçekten bir başka dilde de var mıdır acaba bu Tanrı misafiri deyiminin karşılığı? Evlerimizde hala ayrı bir misafir odamız vardır ve konuk gelince açılır ancak. Ev sahibi yerde yatar, konuk pufla döşeklerdi. Gerçekten üstümüze yoktur konukseverlikte. Konuğun Müslümanı, Hristiyanı, Musevisi, sağcısı, solcusu da olmaz. Kim olursa olsun, ister kafir olsun, ister ateşe tapsın, ister puta. İsterse 100 kere tövbe etmiş olsun ve isterse 100 kere bozmuş olsun tövbesini. Hiç önemli değildir. İster Hristiyan Engizisyonundan kaçmış Musevi olsun, ister Hitler faşizminden kaçmış komünist ya da isterse komünist devriminden kaçmış kapitalist. Her zaman açıktır kapısı halkımın. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın en demokrat ülkesi Türkiye. Öteki uluslar da başkalarıyla savaşta yenilince canlarını kurtarmak için kaçıp sınırlarına dayanan uzak veya yakın komşularına, hatta eski düşmanlarına kapılarını tarihlerinde mutlaka birkaç kez açmışlardır, sığınmalarına izin vermişlerdir. Osmanlı tarihinde örnekleri o kadar çoktur ki bu tür olayların. Örneği Jerzy Latka. Osmanlılar Polonyalıları vatanseverlere daima ülkelerini açık tutmuşlardır. İstanbul'da Boğaz kenarında Polonya muhaciretinin siyasi şubesi açılmıştır diye yazmaktadır. Jerzy Latka, Lehistan'dan gelen Şehit Mustafa Celaleddin Paşa, Konstanty Borzeczki, Boyut Yayıncılık, İstanbul 1987, sayfa 11. Nitekim İstanbul'da Beykoz ilçesine bağlı Osmanlı İmparatorluğu'na gelip sığınmış Polonyalıların kurduğu Polonezköy denilen bir yer bile vardır hala. Her ne kadar Meydanlı Rus'ta 17. yüzyılda kurulduğu yazılıysa da tarihi verilere göre Polonezköy 19. yüzyıl ortalarında kurulmuş olsa gerektir. Çünkü gene aynı kaynaklara göre köyün ilk adı da zaten Polonya'nın ünlü bağımsızlık savaşçılarından Prens Edym Jerzy Czartoryski'ye saygıdan dolayı Edimple konulmuştur. Prens Czartoryski de 1770-1861 yılları arasında yaşamış ve 1831 yılında da Ruslara karşı başarılan 1830 devrimiyle kurulmuş bağımsız Polonya hükümetinin başkanlığına getirilmiştir. Ne ki Rus ordularının 1832'de Polonya'da yeniden egemenliği ele geçirmeleri üzerine Çar 1. Nikolay tarafından ölüm cezasına çarptırılmış ve Paris'e kaçmak zorunda kalmıştır. 1833'de dışarıdan bir başkaldırı girişiminde daha bulunmuşsa da başaramamıştır. Görüldüğü gibi Polonezköy'e önce Edimple adı verildiğine göre köyün daha önce kurulmuş olması olanaksızdır. Ayrıca haberlere bakılırsa Polonezköylüler de önümüzdeki yıllarda köylerinin kuruluşunun 150. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanmaktadırlar. Kuşkusuz konuk edilenler sadece Polonyalılar da değildir. Örneğin İsveç Kralı Demirbaş Charles veya Karl XII, 8 Temmuz 1709'da Poltava Savaşı'nda Ruslara yenilince beraberinde 1500-2000 kişilik bir birlikle Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmıştır. Osmanlı Padişahı 3. Ahmet, sığınık kralı ve beraberindekileri konuk etmiş ve yıllarca ağırlamıştır. Gene tarihlere mülteciler sorunu diye geçen 1848-49 yıllarındaki olaylarda Rusların önünden kaçan Macar ulusçularının Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmaları ve Avusturyalılara Rusların onca üstelemesine karşın Osmanlıların onları geri vermemesiyle ilgilidir. Bilindiği gibi 1848 devrimiyle Fransa'da iktidara gelen cumhuriyetçilerin bütün ulusçu girişimleri destekleyeceklerini açıklaması dünyadaki birçok olayla birlikte Macarların da Avusturyalılara karşı ayaklanmalarına neden olmuştur. Başlangıçta sadece Macaristan'ın Macarlarca yönetilmesi gibi masum istekler içeren bu girişim, Avusturyalıların gereksiz yere sertleşmeleri üzerine bir ulusal bağımsızlık savaşı haline dönüşmüştür. Macarlar kısa sürede Peşte'deki bütün Avusturyalıları kovarak 1849'da bağımsız Macaristan Cumhuriyeti'ni ilan etmişlerdir. Bu durum karşısında çaresiz kalan Avusturya İmparatoru da Rus çarından yardım istemiş ve 200 bin kişilik Rus ordusu hemen Macaristan'a girmiştir. Rus ordusunun önünde direnemeyen Macar ulusçuları ise kurtuluşu er, subay, komutan, yönetici topluca Tuna'yı geçip Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmakta bulmuşlardır. Macarlarla birlikte gelen Ruslarla savaşmış Polonyalı ulusçuların sığınma istekleri de geri çevrilmemiştir. Avusturya ve Rusya'nın Belgrad Antlaşması'na dayanarak verdikleri, hükümdara baş kaldırmış bu haydutların iadesini isteyen notaları da Osmanlılarca derhal geri çevrilmiştir. Bunun üzerine olay uluslararası bir boyut kazanmış ve Avusturyalılara Rusların eşkıya diye nitelediği bu insanları kutsal ulusçuluk akımının öncüleri sayan Fransızlar ve İngilizler de işe karışmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na arka çıkmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu da bu desteği fırsat bilmiş, bu olaylarla ilgili ayrıntılı bilgileri ve özverilerini bir rapor halinde Avrupa'da yayımlamıştır. Rapor Avrupa kamuoyunda büyük yankılar uyandırmış ve Fransa'da, İngiltere'de Türkler lehine gösteriler düzenlenmiştir. Hatta Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiltere Büyükelçisi Mozorus Paşa'ya o günlerde Londra'da sokakta rastlayan bir grup genç büyük gösterilerle paşanın arabasının atlarını çözmüş ve arabayı büyükelçiliğe kadar kendileri çekmişlerdir. Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 5 sayfa 217 Türk Tarih Kurumu yayını Ankara 1983. Bu sığınıklardan çoğu daha sonraları din değiştirip Türk adı da alarak Osmanlı ordusunda paşalığa kadar yükselmiş ve birçok önemli görevlere getirilmişlerdir. Örneğin gene Polonyalı Türkolog Jerzylatka'nın açıklamalarına göre o yıllarda Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmış hem Polonya'nın hem Macaristan'ın ünlü bağımsızlık savaşçısı Joseph Bem, Murat Paşa, ünlü yazar Mihat Çaykovski, Mehmet Sadık Paşa, oğlu Vladislav Çaykovski, Muzaffer Paşa, Antoni İlinski, İskender Paşa, Vladislav Koskielski, Sefer Paşa, Zaygmın, Mahmut Hamdi Paşa, Severin Bienski, Nihat Paşa, Felix Birinski, Şahin Paşa, Ludwig Bistranovski, Arslan Paşa adlarıyla Osmanlı İmparatorluğunda ve ordusunda çok önemli görevler üstlenmişlerdir. Hatta bazıları bu uğurda şehit bile düşmüştür. AGE sayfa 13. Gene aynı kaynakta Osmanlı hükümetinin 1849 yılında Polonyalı sığınıkları da ülkesine kabul edeceğini bütün dünyaya duyurduğu yazılmaktadır. Doğrusu Osmanlıların Avrupa'daki Polonyalı sığınıklar için ayrı bir duyuru yapması olasılığı pek de düşünülemeyeceğine göre olsa olsa yukarıda söz edilen raporda bu anlamada gelecek tümceler bulunsa gerektir. Jerzylatka, daha sonra Mustafa Celaleddin Paşa adıyla Osmanlı tarihinde yer alacak olan Konstanty Borzeçkin'in de bu duyuru üzerine 1849'da Paris'ten İstanbul'a geldiğini yazmaktadır. Mustafa Celaleddin Paşa, bilindiği gibi Nazım Hikmet'in anne tarafından dedesidir ve baş taraflarda da belirtildiği gibi Türkler üzerine bir de kitap yazmıştır. 1869 yılında yayımlanan Sultan Abdülaziz'e ithaf edilmiş Eski ve Yeni Türkler adlı Fransızca kitap, Türkler hakkında Türkiye'de yazılmış ilk kitaptır. Hemen belirtelim ki Osmanlıların sınırlarını açıp konuk olarak kabul ettiği, ağırladığı sığınıklar, ilginçtir yalnızca komşuları veya Orta Avrupalılar, İsveçliler filan da değildir. Avrupa'nın en batısından ta İspanya'dan, hatta Osmanlı İmparatorluğu ile hiçbir ilişiği bulunmayan Kuzey Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki Moritanya'dan gelen sığınıklar bile kabul edilmiştir. Örneğin 1991 yılında bir ara Adana'da SHP Seyhan ilçe başkanlığı da yapmış olan Mehmet Tatlı, bu yüzyılın başlarında Çukurova'ya yerleştirilmiş Moritanyalı sığınakların torunlarındandır. Hatta işin daha da ilginç yanı, Osmanlılar sadece sınırlarına gelip dayananlara kapıları açmakla da kalmamışlar. Vakanüvislerin yazdıklarına göre deniz aşırı ülkelerden yardım isteyen, sığınma isteminde bulunanlara da gerektiğinde donanmayı gönderip getirterek ülkelerinde sığınma hakkı tanımışlardır. Örneğin 15. yüzyıl sonlarında İspanya'daki Engizisyon mahkemelerinin zulmünden canlarını zor kurtarıp Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmak isteyen Sefaraddi Yahudilerine de İstanbul'a Osmanlıların taşıdıkları kimi tarihçilerce öne sürülmektedir. 500. yıl dönümünün 1992'de bütün dünyada görkemli törenlerle kutlanması için Yahudilerce nicedir hazırlıkları sürdürülen bu olay gerçekten çok ilginçtir. Bilindiği gibi Müslüman Arapların 700 yıl süren İspanya Yarımadası'ndaki egemenlikleri 15. yüzyılın ikinci yarısına girildiğinde artık son bulmak üzeredir. Sadece Granada, Granada çevresindeki küçük Beni Ahmer Devleti kalmıştır. Buna karşılık Aragon ve Kastilya krallıkları Kral Katolik Fernando II, Ferdinand ile Kraliçe Isabella'nın 1469'da evlenmesi üzerine birleşerek büyük bir devlet halini almış ve kısa sürede bütün İspanya'ya egemen olmuştur. Hemen ardından da bir yandan Granada'yı fethetmek için gerekli hazırlıkları yaparken, öte yandan da 1478 yılında Papa'dan baş Engizisyoncuyu da kendisinin atayacağı şekilde yeniden krallığa bağlı Engizisyon mahkemeleri kurma yetkisini almıştır. Artık İspanya'da tam bir ortaçağ karanlığı yaşanmaktadır. Engizisyon mahkemeleri ortalığı kasıp kavurmaktadır. Kral Katolik Fernando 14. yüzyıldan bu yana din değiştirip Hristiyan olmuş Araplarla Yahudileri de Engizisyon mahkemelerinde yargılatmaktadır. Beni Ahmer devleti de iyice kuşatılmıştır. Bu baskılar karşısında çaresiz kalan Beni Ahmer hükümdarı da 1486 yılında Osmanlı padişahına bir elçi göndererek yardım istemiştir. Ancak Sultan II. Bayezid o sıralarda kendisiyle taht kavgasını hala sürdüren kardeşi Cem Sultan'la uğraşmaktadır. Dolayısıyla İspanya'ya hemen yardıma koşacak durumda değildir. Bu durumu iyi değerlendiren Kral Fernando da 1492'de Granada'yı fethederek Beni Ahmer devletine ve Müslümanların İspanya yarımadasındaki egemenliklerine son vermiştir. Sonra da ülkeyi Müslümanlardan ve Yahudilerden temizlemek için kanlı kıyımlar başlamıştır. İşte İspanya sözcüğünün İbranice'deki karşılığı sefart olduğu için İspanya ve Portekiz Yahudileri anlamına gelen sefarat veya sefarit denilen bu Yahudiler de 1492'deki Katolik kıyımından canlarını ancak Osmanlılara sığınarak kurtarabilmişlerdir. Ancak hangi yoldan, nerede ve nasıl sığındıkları konusundaki görüşler ve söylentiler çeşitlidir. Örneğin Katip Çelebi, Takvim-ut-Tevarih'te Sultan Beyazid'in Osmanlı donanmasını Kemal Reis'in yönetiminde 1490'da İspanya'ya yardıma gönderdiğini yazmaktadır. Hani Cem Sultan olayı dolayısıyla 1486 yılında Beni Ahmer Sultanı'nın yardımına gidilememiştir belki. Ama 1490'da Cem Sultan artık Papa'nın elinde tutsaktır ve Sultan II. Bayezid 120 bin duka altın vererek Papa ile bu tutsaklık konusunda anlaşmıştır. Yani Cem Sultan olayı artık çözülmüş sayılabileceği için 1490'da donanmanın İspanya'ya gönderilmiş olması olasılığı doğrusu akla pek de aykırı değildir. Ne var ki Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye'de verdiği bilgilere dayanarak bu tarihe karşı çıkmaktadır. Çünkü Kitab-ı Bahriye'de de belirtildiğine göre Sultan Bayezid, Kemal Reis'i Osmanlı donanmasının başına ta 1494 yılında atamıştır. Dolayısıyla 1490'da İspanya'ya gitmiş olması olanaksızdır. Ayrıca gene aynı kaynakta belirtildiğine göre de Kemal Reis 1505 yılında İspanya seferine çıkmıştır. Osmanlı Tarihi Cilt 2 Sayfa 200 Türk Tarih Kurumu Yayını Ankara 1964 ve Kuzey Afrika kıyılarındaki Osmanlı topraklarına sığınmış Müslüman ve Yahudileri toplamış Anadolu'ya getirmiştir. İlginçtir, önümüzdeki yıl 1992'de bu olayın 500. yıl dönümünü dünyada Yahudilerin kıyıma uğramadığı tek ülke Türkiye sloganıyla bütün dünyada görkemli bir biçimde kutlamaya hazırlanan Yahudiler de yaptıkları basın açıklamalarında 2 Ağustos 1492'de Engizisyon'dan kaçarak Osmanlı'ya sığınan İspanyol Yahudilerinin yaklaşık 130 bin kişi dolayında olduğunu belirttikleri halde bu insanların Osmanlı ülkesine nasıl ve ne zaman gittikleri konusunda herhangi bir bilgi vermemektedirler. Cumhuriyet Gazetesi 8 Eylül 1991 sayfa 3. Kuşkusuz sayıları böyle 100 bini aşan bunca insanı Kemal Reis'in komuta ettiği donanmanın bir seferde Anadolu'ya taşımış olması elbette olanaksızdır. Nitekim Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın da belirttiği gibi Osmanlı sultanlarının bu konudaki duyarlılıkları daha sonraki yıllarda da sürmüştür. Örneğin 16. yüzyıl ortalarında bile Cezayir Beylerbeyine İspanya'daki Müslümanlar ve Yahudilerle daha yakından ilgilenmeleri ve onların Kuzey Afrika'da Akdeniz kıyısındaki Osmanlı topraklarına getirilmeleri konusunda ellerinden gelen her şeyi yapmaları buyruğu verilmiştir. Bunun neticesi olarak birçok Müslüman ve Yahudi Afrika sahillerine geçirilmiş ve daha sonra bunlardan bir kısmı Adana, Tarsus, Sis, Trablusşam sancaklarına yerleştirilmiş ve bu mühacirler kendilerini toparlayıp üretici hale gelinceye kadar 5 yıl süreyle bütün vergi ve resimlerden muaf tutulmuşlardır. AG sayfa 201. Tarihçilerin belirttiklerine göre İspanya Yarımadası'na Yahudiler de Müslüman Araplarla birlikte 8. yüzyıldan itibaren gelmeye başlamışlardır. Müslüman Arapların Yarımada'daki egemenliklerinin tam 700 yıl sürdüğü düşünülürse, İspanya ve Portekiz Yahudilerinin tamamının sadece 130 bin kişi olmayacağı kolayca kabul edilse gerektir. Nitekim Ermeni tarihçi İnci Ciyan'da yukarılarda söz edilen kitabında bu rakamı 900 bin olarak vermektedir. Kısacası Arap Yarımadası'ndan İberik Yarımadası'na göçmeleri, tıpkı biz Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya göçmemiz gibi yüzyıllar boyu sürmüş ve yüzyıllardır o topraklar üzerinde yaşayan bu yüz binlerce, belki milyonca insanın İspanya'dan ayrılması da doğrusu öyle bir çırpıda olup bitecek bir olay değildir kuşkusuz. İnci Ciyan da İspanya ve Portekiz'deki 900 bin Yahudi 1610 senesinde kovulduğu zaman onların büyük bir kısmı İstanbul'a gelip yerleşmiştir diye yazmaktadır. Padişah, İspanyolca ile karışık bozuk bir dil konuşan Yahudilere Rum ve Ermenilerin malik olmadıkları imtiyazları bahşetmiştir. Karayi denilen Yahudiler eskiden beri İstanbul ve Galata'daki karşılıklı sahillerde oturdukları için aynı yerlere Karaköy adı verilmiştir. İstanbul cihetinde Valide Camii inşa edildiği vakit Yahudiler oradan çıkmaya mecbur oldular. Yahudilerin çokluğu şehir haricinde Hasköy ve Ortaköy'de yaşarlar demektedir. P.G. İnciciyan, 18. asırda İstanbul, sayfa 17, tercüme ve tahşiye eden Hrant Andreasyan, İstanbul Matbaası, İstanbul 1956. Görüldüğü gibi Yahudilerin İspanya'dan Osmanlı İmparatorluğu topraklarına 15. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan göçü ta 17. yüzyılda bile hala sürmektedir. 1981 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Avusturyalı yazar Elias Canetti de öz yaşam öyküsünü anlattığı 3 ciltlik kitabında yazdığına göre 1905 yılında Bulgaristan'ın Rusçuk kentinde bir İspanyol Yahudisi ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Bilindiği gibi 1905 yılında Bulgaristan'ın Osmanlı egemenliğinden kurtulup bağımsızlığını ilan etmesinin üzerinden henüz çeyrek yüzyıl anca geçmiştir. Yani Rusçuk da kısa bir süre öncesine dek Osmanlı toprağıdır. Bu nedenle Elias Canetti'nin ataları da 15. yüzyılda başlayan bu büyük göçle İspanya'dan gelip Osmanlılarca Tuna kıyısındaki bu Osmanlı topraklarına yerleştirilmiş olsalar gerektir. Zaten kendisi de yaşam öyküsünde İspanyol Yahudilerinden çoğunluğu Türk uyrukluydu. Türklerin yönetimi altında her zaman rahat ve iyi yaşamışlar, Balkanlardaki Hristiyan İslavlardan daha üstün bir konumu ellerinde bulundurmuşlardır. İspanya'dan kovulduktan sonra geçen yüzyıllar içinde aralarında konuştukları İspanyolca pek fazla değişmemişti. Zamanla dilin kapsamına bazı Türkçe sözcükler alınmışsa da bunların Türkçe sözcükler olduğu anlaşılmaktaydı hemen diye yazmaktadır. Türkçesi Elias Canetti, Marrakeş'te Sesler, sayfa 199-200, Cem Yayın Evi, İstanbul 1990. Görüldüğü gibi Katoliklerce İspanya'dan kovulan veya Engizisyon mahkemelerinin hışmından kaçan yüz binlerce Yahudi'yi Osmanlılar ülkenin en güneydoğu ucu Trablusşam'dan en kuzeybatı ucu Rusçuğa kadar hemen her yere yerleştirmişler ve korumuşlardır. Dolayısıyla bu konukseverliği Salt Saray'ın ve Sultanların konukseverliği diye yorumlamak da yanlıştır. Hatta tam karşıtı, saray bu sığınıkların çoğunu konukseverliğinden dolayı değil mutlaka bir takım politik hesaplarla da kabul etmiş olmalıdır. Ama öte yandan unutulmamalıdır ki ülkenin hemen her köşesine yerleştirilmiş Polonyalı, İsveçli, Macar, Sırp, Yahudi ve bunun gibi bu insanlar yüzyıllar boyu bu topraklarda Türklerle birlikte yaşamışlardır. Ve aralarında tarihe geçmiş, dişe dokunur hiçbir olay çıkmamıştır. Yani asıl konukseverlik halkın galiba yeryüzünde bir eşi daha zor bulunur tevatür konukseverliğidir. Sarayda halkın bu konukseverliğini bildiği için olmalı ki çeşitli dinlerden ve çeşitli ırklardan bunca insanı rahatça ülkenin her köşesine yerleştirebilmiştir. Ayrıca gene unutulmamalıdır ki bu sığınıkların kurduğu Polonez köy Polonyalı olarak kalmıştır. Yahudi Yahudidir, Macar Macardır, Bulgar Bulgardır. Ne zorla dinleri değiştirilmiştir ne de zamanla özümlenmeye, eritilmeye, yok edilmeye çalışılmışlardır. Ve hemen belirtelim ki ilginçtir İspanya'da Katoliklerin hışmına uğrayan bu sefarat Yahudilerinin yardımına ilk Osmanlıların koşması gibi bu olaydan tam 440 yıl sonra bu kez de Orta Avrupa'da Almanya'da Nazilerin hışmına uğrayan Yidiş Yahudilerinin de yardımına ilk koşanlar Türkler olmuştur. Türklerin konukseverliği olmuştur. Hitler'den canını zor kurtarmış bütün Orta Avrupalı Yahudiler ve Demokratlar çağrılmış ülkede konuk edilmişlerdir. Yani 2. Dünya Savaşı arifesinde hiç kuşku yok ki Avrupa'nın belki de dünyanın en demokrat ve konuksever ülkesi Türkiye'dir. Kimler ağırlanmamıştır kimler? Hitler'den kaçıp Boğaziçi'ne sığınanlar. 1933 yılında üniversite reformu için yapılan çağrıyı hemen kabul ederek henüz 33 yaşında genç bir bilim adamı iken ırksal nedenlerle Hitler faşizminden kaçıp Türkiye'ye gelmiş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin kurucusu 1952'de ülkesine döndükten sonra da iki kez Frankfurt Üniversitesi'ne rektör seçilen uzun süre Federal Almanya İktisat ve Maliye Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve başkanı olmuş ünlü maliyeci Profesör Fritz Niemark da Türkiye anılarını yazdığı kitabına Boğaziçi'ne sığınanlar adını vermiştir. Zufluft M. Bosporus, Verlag Joseph Kneit, Frankfurt, M. 1980. Kuşkusuz o yıllarda sığınanlardan Türkiye ile ilgili anılarını yazmış başka kişiler de olsa gerektir. Nitekim Profesör Muvaffak Seyhan da Niemark'ın anıları ile ilgili bir yazısında, 2. Dünya Savaşı'ndan önce ülkemizde görev alan yabancı bilim adamlarından Türkiye anılarını yazanların sayısı az değildir demektedir. Örneğin Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin şehircilik profesörü, savaş sonrası Berlin'in ünlü belediye başkanı Ernst Rüther, İstanbul Üniversitesi İktisat Profesörü Wilhelm Röpke ve kısa bir süre önce ölen ünlü cerrah Rudolf Nissen, İstanbul Üniversitesi Patoloji Profesörü Philip Schwarz ile aynı üniversitenin kimya profesörü Fritz Arndt da Türkiye'de anılarını yazmışlardır. Ancak ne var ki gene Profesör Seyhan'ın açıklamalarına göre bu anılar şimdiye dek yayınlanmamıştır. Cumhuriyet Gazetesi 2 Mayıs 1981. Profesör Niemark'ın kitabına yazdığı ön sözden öğrendiğimize göre ise bu kişilerin anıları kitap halinde hala yayımlanmamışsa da bazılarının Türkiye ile ilgili mektupları yayımlanmıştır. Örneğin Ernst Rüther'in mektupları Berlin Senatosu'nun emriyle Berlin Eyalet Arşivi Çağdaş Tarih Bölümü tarafından 1972 yılından itibaren 4 cilt halinde yayımlanmıştır. Wilhelm Röpke'nin mektupları 1976'da Zürih'te Reis Basım Evi'nde mektuplar 1934-1966 adıyla Rudolf Nissen'in ayrıntılı notları da 1969'da Stuttgart'ta DWA'da Beyaz Yapraklar Siyah Yapraklar adıyla kitap halinde basılmıştır. Fritz Niemark, Boğaziçi'ne Sığınanlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını, İstanbul 1982. Kim bilir Profesör Ernst Hirsch de Profesör Niemark'ın 1980'de yayımlanan bu kitabının ön sözündeki adını da anarak yaptığı uyarı üzerine mi anılarını yazarak 1982 yılında yayımlamak gereğini duymuştur. İlginçtir, Profesör Niemark'ın anılarından başka Türkiye'de Türkçe'ye çevrilerek kitap halinde yayımlanmış tek anı da galiba budur. Profesör Doktor Ernst Hirsch hatıralarım. Aus des Kaisers Zeiten durch Weimar Republik in das Land Atatürks, Ein und Zeit Gemäß, Otobiografi, Schweizer Verlag, Münih 1982, Türkçesi Hatıralarım, Ankara Hukuk Fakültesi, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 1985. Profesör Niemark'ın gene aynı ön sözde 1933 sonrası yıllarda birçok ülkede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Alman dili konuşan mültecilerin mutlak sayısı Türkiye'ye sığınanların sayısını çok aşmıştır. Fakat sanıyorum ki Hitler Almanya'sından kaçan mültecilerin nispi önemi hiçbir yerde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadar büyük olmamış ve çalışmaları kalıcı bir tesir bırakmamıştır diyerek belirttiği gibi gerçekten de Türkiye'de çağdaş üniversitelerin kurulmasını sağlamış, Osmanlı Darülfünun'unu İstanbul Üniversitesi haline getirmiş bu insanlara bizim daha çok borçlu olduğumuzdan doğrusu kuşku bile duyulmasa gerektir. Üstelik onlar ülkelerine döndükten sonra da kah anılarını yazarak, kah Türkiye mektuplarını kitap halinde yayımlayarak, kah Türkiye üzerine özgün konuşmalar yaparak, hatta bazıları Türk vatandaşlığını oralarda da sürdürerek bizlere olan borçlarını ödemeye devam ettikleri halde ne acıdır ki bizler olayın üzerinden daha yarım yüzyıl bile geçmemişken neredeyse tamamıyla unutmuş gitmişiz bu güzel insanları. Oysa çoğunun ünü dünyayı tutmuş. Öyle ki Türkiye için hepsinin de son derece önemli olduğu bizce kuşkusuz bu anılardan Almanya'da yayımlanma şansı bulamamışları da burada, hatta iki dilde birden yayımlatmak filan şöyle dursun, Almanya'da belki de yazarın kendi parasıyla bastırdığı yayımlanmış anıların tamamının Türkçe'ye çevrildiğini söyleyebilmek de galiba olanaksızdır. Bugün aynı üniversitelerde hala öğretim üyesi olan öğrencileri sayesinde yayımlanabilmiş Niemark'ın ve Hirsch'in anıları da üniversite yayın kurullarına kabul ettirilip bastırılıncaya dek kim bilir ne dramlar, trajediler yaşanmıştır.